Ayrım 5.
Tek kılıcını kes Memo dedi, Gülbahar sana kurban. Memo kılıcını çekti, beliğin ucundan bir parçayı kesti, aldı, yüreğinin üstüne koydu. Bir de başka bir şey isterim dedi. Gülbahar hemen, söyle, Gülbahar sana kurban olsun. Gülbahar'ın bunu bu geceyi beni ölünceye kadar unutmamasını isterim. Gülbahar onun ellerine sarıldı. Memo ondan kurtulup zindana yöneldi. Ahmet, Musa Bey, Sofi uyanın. Uyumamışlardı, ayağa kalktılar. Memo onların zincirlerini açtı. Şu aşağıdaki kapıdan çıkacaksınız. Gün ışıyıncaya kadar vaktiniz var. O zamana kadar kaçıp kurtulun. Ahmet kapıda Gülbahar'ı gördü. Onu kucakladı. Gülbahar, acele, acele, acele edin. Gün ışımasına az kaldı. Asesler yakalarlar sizi. Ahmet onu bıraktı. Zindanın aşağısındaki kapıdan dışarı çıktılar. Ve onlar gider gitmez Memo ortadan yitiverdi. Gülbahar onu aradı aradı bulamadı. Sabah oldu. Gün ışıkları Ağrı'nın yamacından Beyazıt şehri, Beyazıt sarayı üstüne uzandı. Soluk, kederli, yenmiş, utkulu. Celatlar zindana vardılar Memo'ya. Aç kapıyı Memo dediler. Başları vurulacak olanları hazırla. Memo hiçbir şey olmamış gibi durgun güleç. Bu gece onları ben bıraktım dedi. Celatlar inanmadılar. Zindana girdiler ki ne görsünler. Zindanda başları vurulacaklardan hiçbirisi yok. Hemen paşaya koştular. Olanı biteni anlattılar. Paşa kılıcına el vurdu, doğru zindana koştu. Yanındaki İsmail Ağa adamları, binbaşıları da kılıçlarına el vurdular. Paşa önde, onlar arkada zindanın yolunu tuttular. Memo tek başına onları yalın kılıç karşıladı. Onları bu gece ben bıraktım paşa dedi Memo gülerek. İyi yapmadın mı, hoşuna gider sanıyordum. Paşa, köpek diye gürledi, ekmeğin gözüne dizine dursun. Ve Memo'nun üstüne saldırdı. Arkasında duran adamları da Memo'ya saldırdılar. Sert, yaman bir dövüş oldu. Hiçbirisi Memo'ya yaklaşamadı bile. Memo'nun dört bir yanı gittikçe kalabalıklaşıyor, kılıç sallayanlar kalabalığı durmadan büyüyordu. Memo dövüşe dövüşe kalenin burcuna kadar bu sabah, bu saatte adamların başları vurulacağı yere kadar geldi. Paşa, paşa dedi, burada sizinle üç gün, üç gece dövüşürdüm ama ne fayda. Ben yeryüzünden alacağımı aldım, dünyaya doymuş gidiyorum. Birkaç insan öldürmüşüm ne çıkar, senin birkaç kulunu öldürmüşüm değil mi? Hepiniz sağlıcakla kalın, kalanlara, dostlara, bizi sevenlere, sevmeyenlere selam olsun. Kendisini kalenin burcundan aşağı fırlattı, uçurum çok derindi. Yukarıdan bakınca Memo'nun ölüsü aşağıda kanadının birisini açmış bir kuş ölüsüne benziyordu. Memo'nun ölüsü başına önce demirci Hüso geldi, sonra oğulları, sonra kadınlar, kızlar. Beyazıt kasabasına bir figan düştü. Hüso ağır ağır Memo'ya yaklaştı, onu alnından öptü. Sol eli yumulmuştu ve yüreğinin üstündeydi. Hüso eli aldı, güçlü elleriyle zorla açtı. Memo'nun avucundaki bir tutam saç, kapkara bir yalım, bir ışık gibi balkıdı. İncecikten yeşillenmiş toprağın üstüne aktı. Yusuf bütün olayları korkuyla, yüreği daralarak izliyordu. Yeşil çimene karışan kanı gördü. At şaha kalkmıştı. Herkes biliyordu ki at babasının atıydı. Babası neden kabul etmedi atı? Acaba babasının her şeyden haberi var mıydı? Gülbahar'ın çevirdiklerinden. Onun için mi? O her şeyi biliyordu. Bilmez olur mu o? Kalın duvarların arkasını görür, uzak yerlerde konuşulan tüm sözleri duyar o. Öyle değil mi? Gülbahar'ın bütün yaptıklarını da biliyor. Memo neden kendini öldürdü? Korkusunda. Memo kaçamaz mıydı? Nereye kaçacaktı? Kaçıp dağa, kaçıp Hoşap Kalesi'ne sığınamaz mıydı? Nereye kaçarsa kaçsın paşa onu yakalatır, derisini yüzdürürdü. Bir keresinde çocuktu Yusuf. Kasabanın alanında bir eşeğe ters bindirilmiş, çırılçıplak, yalnız avret mahalli kapalı bir adam. Eşeğin başını gözleri bıçılganlı, kirpikleri dökülmüş biri çekiyor. Kirpikleri dökülüp yerinde kıpkırmızı bir et parçası kalmış. Çapakları yanağına bulaşmış. Eşeğin her iki yanında çok iri iki adam. Adamın birisinin elinde koca bir satır, kanlı. Ötekinin elinde parlayan küçük bir hançer. Şimdiki gibi gözlerinin önünde. Hançerli adam uzandı, eşeğe ters binili, yumulmuş, kolları kır örmelerle bağlanmış. Adamın sol kulağını tuttu. Sonra kulağı kökünden kesti. Arkasından da bir kulağa, bir kalabalığa bakıp güldü. Adam korkunç bir acıyla bağırdı, kıvrandı, kıl ip kollarına oturdu. Kulağın yerinden kanlar fışkırıyordu. Cellat kulağı uzağa fırlattı. Kalabalığın üstünden kulak vardı, bir dükkanın içine düştü. Dükkancı iri, geniş, top, kara sakallı, kartal burunlu birisiydi. Dükkanın içine düşen kanlı kulağa öyle baktı kaldı. Gözlerini büyülenmiş gibi daha kanayan kulağa dikmiş, kıpırdamıyor, gözlerini de hiç kırpmıyordu. Eşek kan içinde kaldı. Bütün palalı adam keskin palasıyla çıplak adamın derisini soyuyordu. Koyun derisi yüzer gibi. Adamın sesi bağırmaktan çıkmaz olmuştu. Hırıldıyordu yalnız. Çok kalabalık toplanmıştı. İnsanların yüzü hiç de öyle korkulu değildi. Adamı ikindiye doğru getirdiler, sarayın kapısındaki taşlığa attılar. Kan akıyordu hep. Bütün kasaba evleri, dükkanları yollarıyla kana bulanmıştı. Topraktan kan fışkırıyordu. Yusuf o gece sabaha kadar kustu. Kasabanın bütün çocukları da kusuyordu. Kan köpükleniyordu. Anası başucuna oturmuş ağlıyordu. Babası diyordu ki alışır, alışırsın. Bu dünyada başka türlü yaşamasının hiçbir çaresi yok. Anası durmadan ağlıyordu. Yusuf bayıldığını ansıyor. İşte bundan sonra böyle eşeğe ters bindirilmiş çok insan gördü Yusuf. Tüyü bile kıpırdamadı. Yusuf'un gözlerinin önünde çok baş vurdular Beyazıt Kalesi'nde. Zincirlerle çok insan dövdüler Beyazıt'ın çarşı alanında. Bütün bu işler olurken babası kendisinden geçiyor, heybetleniyor, yüzü geriliyor, gözleri parlıyor, boyu uzuyor, omuzları genişliyor, bambaşka bir insan oluyordu. Babası sanki bu anlarda yaratandı, yok edendi. Babası bu anlarda Ağrı Dağı'ndan binbir gümbürtüyle, yıldırımla, şimşekle inmiş bir korku tanrısıydı. Yusuf ondan çok korkuyordu. Babası onun için bir baba değil, bir korkuydu. O gece sabaha kadar uyumadı. Uyuyamadıkça korkusu artıyordu. Mutlak babası Gülbahar'ın at getirme işini ona açtığını biliyor, zamanını bekliyordu. Babası sevgisini, düşmanlığını, öfkesini, korkusunu, o hiç kimseden korkmazdı, hiç belli etmezdi. Kaçsam buradan, gitsem Hoşap Kalesi'ne, Hoşap Bey'in ayağına düşsem, beni babama verme, beni saklayamazsan şu aşağı kara gözlü celenlerin koştuğu çöle gönder, Arapların arasına. Bey de korkar diye düşündü babamdan. Babamdan herkes korkar. İran Şahı, Osmanlı Padişahı, herkes korkar. Bir o Mendebur, Gülbahar korkmaz. Bir de Demirci Hüso, bir de Kervan Şeyhi. Kervan Şeyhi bile korkar. Bes, ikisi korkmaz. Yusuf sabahı zor etti. Babası bir duyarsa böyle böyle işler oluyor da oğlum oğlumken bana asi olup haber vermiyor. Ben ölmeliyim artık. Ya bu oğlun aleme ibret için çarşının ortasında gözlerini oydurup derisini yüzdürmeliyim ki ya da ölmeliyim derse. Yusuf gün boyunca daha bir iyice korktu. Ha şimdi, ha şimdi cellatlar gelecekler, kollarımı zincire vuracaklar. Ha şimdi diye kilerin yanında küçük bir oda vardı. Üç adam dik durunca sığacak kadar. Hemen onun içine girdi. Kulağı kirişti. Şimdi onu arıyorlardı bütün sarayda. Sarayda arayacak, arayacak bulamayacaklar. Ondan sonra da yollara atlılar çıkaracaklardı. Paşanın oğlu kaçmış diye bütün dünya çalkalanacaktı. Türlü dedikodular, rivayetler. Ürpererek orada kaldı. Kapının yarığından bir damla ışık sızıyordu içeriye. Işık soldu, azaldı, sonra da karanlığa karıştı. Yusuf bir ah çekti. Bugün de yakayı kurtarmıştı. Odadan parmaklarının ucuna basa basa çıktı. Önünden ona bakmadan saygılıca selama durarak sarayın adamları geçtiler. Yusuf bu bir tuzak dedi kendi kendine. Babamın tuzağı. Şimdi yakalatacak, şimdi. Kulağı yüreğinin kütürtüsünde. Açlıktan karnı gurulduyarak kendini mutfağa attı. Ortalık bahar akşamı kokuyordu. Uzak keskin bir çiçek kokusu duydu. Sonra genzinin kızarmış etin ağır kokusu yaktı. Mutfaktakiler onu görünce hep birden ayağa fırladılar. Yusuf bir süre orada gezindi fakat onlardan yemek istemeye, orada yemek yemeye utandı. Babasının divandan tok gürültülü, öfkeli sesi kulağına kadar geldi. Ve ses birden gitti, bıçakla kesilir gibi kesiliverdi. Yusuf hemen mutfaktan çıktı, sarayın avlusuna geldi. Nöbetçi yerinde nöbetçi öfkeli bıyıklarıyla öylece dikilmiş, hiç kıpırdamıyordu. Yusuf oradan kendisini sarayın camisine attı. Kovalanan yabanıl bir hayvan gibi bir süre caminin içinde soludu. Sonra hareme gitti, her şeyi anasına anlatmalıydı. Açlıktan da ölecekti, bir de yemek yemeliydi. Anası onu görünce korktu. Ne oldu sana Yusuf diye bağırdı, hasta mısın? Yusuf, hastayım diye inledi, kendisini yatağa attı. Ateşler içinde yanıyordu. Yusuf kendinden geçti ve 3 gün 3 gece sayıkladı durdu. Hekimler çağırdılar, hekimler ona ilaçlar verdiler. Avuçları yumulmuş, açılmıyordu. 3. günün sonunda Yusuf gözlerini açtı. Bu arada elleri de gevşedi, parmakları açıldı. Sonra ayağa kalktı, bir ürkek ceren gibiydi. Akşama kadar sarayın içinde döndü durdu. Başka çaresi yoktu. Gidip her şeyi olduğu gibi babasına anlatmalıydı. Zaten babası her şeyi biliyordu. Birden Gülbahar aklına geldi. O çok yamandı. O da biliyordu babasının her şeyi bildiğini. Belki bir kurtuluş yolu hazırlamıştı kendisine. Hemen hareme Gülbahar'ın odasına koştu. Gülbahar oturmuş çıkrık eğiriyordu. Çıkrıktan ince uzun iniltiler geliyordu. Çıkrık Yusuf'u çileden çıkardı. Gülbahar diye bağırdı. Sesi can çekişir gibiydi, korkuydu. Gülbahar, ne var Yusuf diye sordu durgun. Yusuf, babam bizim gözlerimizi oyacak, derimizi yüzecek. Babam her şeyi biliyor. Sen mi söyledin? Ben söylemedim ama biliyor. Gözlerimizi oyacak. Oyacak Gülbahar, oyacak. Gülbahar, kim söylemiş? Biliyor o, kaçalım, kaçalım olur mu? Gülbahar'a sarılmış, bacaklarını germiş, çenesi titriyor, kazık gibi kalmış. Biliyor Gülbahar, kaçalım. Nereye kaçalım? Nereye olursa biliyor. Gülbahar onu sedire oturttu. Dur bakalım dedi. Kaçalım mı, nereye? Dur bakalım. Yusuf, babam sana tuzak hazırlıyor. Sana her şeyi bildiğini, atı senin getirdiğini, demirci dükkanına gittiğini, bildiğini bildirmek istemiyor. Ben de seni demirci dükkanına girerken gördüm. Babam bunu da biliyor. Ahmet'i de biliyor. Her şeyi de biliyor. Şimdi burada böyle konuştuğumuzu da biliyor. Her şeyi gördü. Her şeyi biliyor. Kaçmazsak gözlerimizi oyacak babam. İsmail Ağa'ya söylerken kulaklarımla duydum. Ne diyordu? Diyordu ki o kızı da o oğlanı da öldüreceğim. Bekliyorum. Bakalım Yusuf bana her şeyi söyleyecek mi? Gülbahar gelip ayaklarıma düşecek mi? Bugün de bekleyeceğim. Yarın onları yakalayacağım. Gülbahar her şeyi anladı. Babasına karşı kendisinin içinde de uzun yıllar böyle duygular vardı. Babası her insanda her şeyi gördüğü, her şeyi bildiği duygusunu uyandırıyordu. Ve bu duygudan kurtulmak zordu. Ne kadar aklını kullanırsan kullan, bu duyguya bir kere derinliğine düşmüşsen bir daha kurtulamazdın. Yusuf bugün değilse yarın her şeyi, ne biliyorsa hepsini babasına açacaktı. Ya da korkudan böyle kas katı kesilerek ölecekti. Yusuf'un şimdi buraya gelmesi kendisinde olmayışındandı. Bir de şimdiye kadar babasına gidemeyişi korkusundandı. Gülbahar her şeyi bir bir düşündü. Yusuf varıp at meselesini demirciyi babasına söylerse her şey anlaşılacaktı. Ve babası mahpusları onun kaçırdığını bilecekti. Hem de Memo'yu ölüme gönderenin kim olduğunu anlayacaktı. Memo bunu niçin yapardı? Memo niçin canını böylesine verirdi? Bunu babası düşünmez miydi? Yusuf birden sapsarı kas katı kesildi. Ben gidiyorum dedi. Kapıyı vurdu çıktı. Koşarak divanın kapısına geldi. Deli gibi babasının ellerine sarıldı. Divanda iki Kürt beyi, İsmail Ağa, subaşı, iki ases vardı. Birkaç da çok uzaklardan gelmiş derviş. Baba beni bağışla, beni öldürme, gözlerimi oyma ne olursun. Sen her şeyi gördün biliyorsun, beni bağışla. Ben sana hainlik etmedim, bağışla beni dedi. Durmadan soluk soluğa Gülbahar'ın kendisine gelişini, teklifini, demirciyi, kervan şeyhine gidişini, nasıl, nereden, ne duymuşsa anlattı. Şimdi de yetişin Gülbahar kaçıyor diye ekledi. Gülbahar kaçtı. Birden paşanın kafasında bir şimşek çaktı. Her şey aydınlandı. Memo'nun ona hainlik etmesinin sebebini bir türlü bulamıyordu. Bulamıyor, öfkesinden, kederinden, acısından Memo'yu oğlu gibi seviyordu, deliye dönüyordu. İki kolları kartal kanadı gibi yanlarına açılarak ayağa kalktı, sarardı, sallandı, bir iki adım attı, duvara dayanmasa düşecekti. Yüzü apak olmuş, dudakları kurumuş, çatlamıştı. Sakalı titredi, sonra gerisin geri sedire çöktü, elleri koynuna gitti. İsmail Ağa'nın dışında odadakiler dışarıya çıktılar, Yusuf bitmişti, sedirin dibine yığılmış kalmıştı. Paşa, İsmail dedi, İsmail bu başımıza gelen nedir? Bu namus belası da mı gelecekti başıma? Bu kız bunu da mı getirecekti başıma? Demek Memo ha? Demek Memo'yu büyüledi bu sihirbaz. Demek soyumu lekeledi bu kız. 5 paralık etti onurumuzu. Bu evin başına her bir bela gelmişti de işte bu gelmemişti İsmail. Gafil avlandık. İsmail kimseler duymasın bu başımıza geleni. Koca Osmanlı ülkesine rezil olurum. Demek öyle İsmail. Ama anlamıyorum İsmail. Kime vurgun bu kız? Ahmet'e mi? Peki Memo, Memo, Memo. Mahmut Han aklına gelen öteki ihtimali bir türlü kendisine, kızına yakıştıramıyordu. İsmail diye ayağa kalktı. Bu işi hiç kimse duymamalı. Şimdi şu anda kızı da ortadan kaldıramayız. Olmaz dedi İsmail. Hemen Memo'ya bağlarlar. Ne yapalım bu kızı İsmail? Bir çare. İsmail bir çare dedi. Uzun bir sessizlik oldu Mahmut Han. Hiç duymamış, bilmemiş olalım, olur mu? Olmaz dedi İsmail Ağa. Onu hiçbir surette sarayda tutamayız. Kaçar. Ya öldürelim gizliden ya da zindana atalım. O Ali Bey'i attığımız kuyuya. Paşa. Olur dedi. Yalnız kapıya sağlam bir adam dik. Yoksa dikerim paşam. Paşa yavaş yavaş kendine geliyor. Soğukkanlılığına kavuşuyordu. At işi, Sofi türküsü, her şey anlaşılmıştı artık. Bütün olanlar bitenler apaçıktı. Ahmet'le Gülbahar'ın ilişkisi çok eski olmalıydı. İsmail Ağa yelpeleyerek dışarı çıktı. İki adamla Gülbahar'ın odasına girdi. Gülbahar Yusuf gittikten sonra İsmail Ağa'yı cellatları beklemeye başlamıştı. Her şeye hazırdı. İsmail Ağa ayakta dimdik duran Gülbahar'ı gösterdi. Adamlar yakaladılar. İsmail Ağa önde, ötekiler arkada zindan kuyusunun yanına vardılar. İçeride kimse yoktu. İsmail Ağa, indirin aşağı hanımı dedi. Saygıda hiç kusur etmiyordu. Gülbahar kendisi indi. Kapıyı İsmail Ağa kendi eliyle kilitledi ve anahtarı yanına aldı. İkiniz de bu kapıda bekleyeceksiniz. Başınız gidecek, bu kız buradan çıkamayacak. Paşa karısını çağırmış, ona olanı biteni anlatıyordu. Sonra yerde yığılmış kalmış Yusuf'u gösterdi. Çocuk bitmiş dedi. Hali hiç iyi değil. Ona iyi bak. O kızın nerede olduğunu senden başka kimse bilmeyecek. Yusuf kendindeyse ona da tembih et, ağzını sıkı tutsun. Sonra Yusuf'u yerden kaldırıp yanına oturttu. Saçlarını okşamaya başladı. Yusuf ağır ağır kendine geliyordu. Paşa, sen diyordu benim yiğit oğlumsun. İşte soyuna layık olan yiğit böyle yapar. Namusuna, onuruna leke kondurmaz. Yusuf, beni öldürmeyecek misin, gözlerimi oymayacak mısın diye şaşkınlıktan kocaman kocaman açılmış korkulu gözlerle sordu. Paşa onu alnından öptü. Ne diyorsun sen? Bu yaptığın insanlıktan, yiğitlikten dolayı sana beğendiğin en güzel bir silah, bir at armağan edeceğim. Ne diyorsun sen? Seni neden öldüreyim? Yusuf boşanmış ağlıyordu. Paşa karısına, hatun götür çocuğu dedi. Kendisinde değil, çok korkmuş. Kadın Yusuf'un koluna girdi, divandan çıktılar. İsmail onlar dışarı çıkarlarken huzura girdi. Tamam paşam dedi. Kimse bilmeyecek, kimse duymayacak İsmail ağa. Baş üstüne paşam. Şimdi rahatladım İsmail ağa, bir türlü işi anlayamıyordum. Karma karış olmuştum. Aradan az bir zaman geçsin, kızın bir çaresine bakarız İsmail. Bakarız paşam, orası kolay. Hele azıcık zaman geçsin. Her şey unutulsun. Bütün saklamalara, gizlemelere karşın Gülbahar'ın zindandaki kuyuya atıldığı biraz sonra duyuldu. İlkin kimse bu işe inanmadı. Demirci Hüso da duydu. Kervan Şeyhi de duydu. Onlar bu sonucu bekliyorlardı. Sonra bütün Ağrı Dağı'na yayıldı haber. Sonra Van Gölü kıyılarına ulaştı. Erzurum'a, Kars'a, Erzincan'a vardı. Gülbahar'la Ahmet'in sevdaları dillere destan oldu. Zindanın kuyusundaki kızın üstüne denkbejler, türküler çıkardılar. Çobanlar, bilurvanlar sesler yaptılar. Bütün Ağrı Dağı yasa battı. Delikanlılar, yiğitler, sevdaya doymuş kadınlar, o orada kuyuda kaldıkça biz burada nasıl birbirimizin yüzüne bakabileceğiz dediler. Ahmedi Kervan Şeyhini, Hüso'yu, Tekmil Ağrı Dağı'nı, eteklerini, Erzurum yaylasını gecelerce uyku tutmadı. Yüreklerinde bir vicdan ağrısı, öfke, utanç her geçen gün bir yara gibi yüreklerinde azdıkça azıyordu. Ağrı Dağı dünyanın üstüne oturmuş ayrı bir dünya gibidir. Ağır, heybetli. Çok zaman ağrının başı dumanlıdır. Bazı da bulutların yerini savrulan yıldızlar alır. Top top dönen bir boranda esen yıldızlar. Güneş uzun gecelerden sonra ağrının böğründen bir kıpkızıl ateş harmanı gibi çıkar. Ağrı Dağı gecelerde daha büyür, ağırlaşır. Dünya yalnız ağrıdaymış gibi gelir insana. Ulu sessizliğini korkunç gümbürtüler parçalar. Bir uçtan bir uca. Ağrı Dağı ıssızlıkta kaynar. Karanlık gecelerde ağrı silinmez. Geceye karışmaz. Daha karanlık, ıssız bir gece gibi evrenin üstüne yürür. Ay ışığında bir ince pırıltıdır, salınır. Gecede korkuludur. Karanlığın duvar gibi. Yıldızsız silme karanlık gecelerde çok derinlerde, bin yıl ötelerden gelircene Ağrı Dağı'ndan koygun boğuk uğultular gelir. Taş gibi ağır, duvar gibiydi karanlık. Ağrı Dağı yürüyor gibiydi. Ortalık çok ıssızdı. Kıyametten bir an öncesinin ıssızlığı gibi. Ve gece karanlık yürümeye başladı. Ağrı Dağı'nın kalın derisi gecede ürperdi. Gecenin etekleri öfkeli, kararlı kaynaşmaya başladı. Gökte hiç yıldız yoktu. Önde atın üstünde Ahmet, yanda Ağrı Dağı insanları. Evler, köyler boşaldı. Bastıkça aşağı doğru kayan taşlarla birlikte insanlar dağdan Beyazıt üstüne bir sel gibi aktılar. Aynı anda Van kıyısı da uyandı, ova köyleri de. Onlar da Beyazıt'a aktılar. Gökten düşer, yerden biter gibi bir kalabalık geceyle Ağrı Dağı'yla birlikte Mahmut Han'ın sarayının üstüne yürüdü. Güneş Ağrı'nın bir kanadının üstüne yapışmış, bir batıp bir çıkarken Mahmut Han sarayının penceresinden kalabalığı hayal meyal seçer gibi oldu. Atlılar, yayalar, keçi, koyun, geyik, tay postuna sarılmışlar, çok uzun boylu kara yağızlar, altın saçlı duru mavi gözlüler, güzel bilekli uzun boyunlu iri gözlüler. Gün açıldıkça kalabalıklar, kalabalıklar. Dağılan bir sesin altından usul usul çıkar gibi etekleri dalgalanan gecenin içinden çıktılar. Mahmut Han kalabalığı görünce gözlerini yumdu, sonra açtı. Ahmet atın üstündeydi. Mahmut Han birden öfkeye kapıldı, yanına yönüne bakındı, bir emir vermek istedi. Ağzı kurudu, sonra düşündü. Şu Beyazıt kasabası taşıyla, toprağıyla asker olsa neylerdi ki bu kalabalığa? Bir ucu Beyazıt Ovası'nda, bir ucu Ağrı Dağı'nın doruğuna yakın yerlerde. Kalabalık ağır ağır saraya yürüdü, karıncalar gibi. Hiç çıt çıkmıyordu, hiç kimseden. Bir an koca bir çıtırtı duyuldu, sarayın kapısı çöktü, kalabalık içeriye aktı. Yine sessiz ağır zindana vardılar. İsmail Ağa Gülbahar'ı zindandan çıkarmış, titreyerek kapıda duruyordu. Gülbahar doğan güne karşı gözlerini kirpiştiriyor, kamaşmış gözlerle ne olup bittiğini göremiyor, yalnız zindanın kuyusundan çıkarıldığını biliyordu. Kalabalık yine ağır, sessiz Gülbahar'ı arasına aldı, sarayın kapısından çıktılar. Orada ötede Ahmedi Hani'nin mezarının yanına büyük bir ateş yakılmıştı. Dervişler, sofiler bir harman yeri kadar serilmiş közün üstünde yürüyorlar, Közün kıyısına dizilmiş halkalanmış müritlerde ateşte yürüyenlere ilahiler söylüyor, zikrediyor, kaval çalıyorlardı. Kalabalık gene sessiz ateş harmanının yöresini aldı. Ardı Dağı'nın yamacı silme insandı. Çok uzaklardan ateşte yürüyenler gözüküyordu. Ateşte yürüyen dervişlerin terli çıplak bedenleri parlayan közler arasından bir su gibi fışkırıyordu. Mahmut Han, ben korkağım diyordu ve yalın kılıç tek başına kalabalığın üstüne atılmak için çabalıyordu. İsmail Ağa, ötekiler onu zor tutuyorlardı. Bundan sonra yaşamışım ki neye yarar diyor, inliyordu. Koca Osmanlı'nın adını beş paralık ettim. Dünyaya karşı rezil rüsva oldum. Bunu saraya bir duyarsa ne olur? Bundan böyle yaşamışım ki neye yarar? Ama ne kalabalık, bu kalabalığa güç yetmez ki. Bu kalabalıkla ordular başa çıkamaz ki. Şu at da amma baş belasıymış diye içinden geçiriyordu Mahmut Han. Acaba bu belayı, at işini hep Allah mı yapıyordu? Kalabalık gün batana kadar orada Ahmedi Hani'nin türbesinin yanında eğlendi. Davullar çaldı, dervişler yarı çıplak, şemsiye gibi açılmış saçlarıyla ateşin üstünde, ayakları uçarak, elleri ayaklarına karışarak oyunlar oynadılar. Ve delikanlılar, kızlar, kadınlar insan soyunun gördüğü en güzel incelikte gören tuttular. Bir kadın, bir erkek dizilmiş, gövendin uzunluğu gelip saraya kadar dayanıyor, yedi davulcu, yedi zurnacı aynı havayı çalarak bu uzun gövendi ancak idare edebiliyorlardı. Kadınlar nakışlı ipek önlüklüydüler. Kofileri gün gibi ışıldayıp akıyordu ve gövend gelip Ağrı Dağı'nın eteğinde dalgalanan bir deniz gibiydi. Dalga bazı yürüyor, azıyor, bazı küçülüyor, inceliyor, köpürüyordu. Gülbahar'ı demircinin evine götürdüler. Yıkadılar, lahuri kumaştan eski, güzel, sanki dikiş görmemiş bir masal giyitiyle giydirdiler. Sonra da onu babasının atına bindirip kervan şeyhinin evine götürdüler. Ahmet'e başka bir at bulmuşlardı. Gülbahar, Ahmet, niyaz edip kervan şeyhin omuzlarından öptüler. Şeyh de onları öpüp kutsadı. Bütün olanların, bitenlerin Mahmut Han görebildiği kadarını gördü. Göremediklerini de anı anına ona ilettiler. Şeyh dedi ki, Mahmut Han bir Osmanlı, bir kafirdir. Bunlar insandan ayrı yaratıklardır. Bunu bizim yanımıza bırakmaz. Ağrı Dağı'nın başına iş açar. Bir şey değil, çoluk çocuğu öldürür. Bir de göreneği biz bozmuş olmayalım. Ahmet, sen şimdi Gülbahar'ı al, doğru Hoşap Kalesi'ne beye git. Yanına da halifem İbrahim'i vereceğim. Hoşap Kalesi Bey'i İbrahim'i tanır. Varın gidin, işinizi Hoşap Kalesi Bey'i görsün. Benim müridimdir dedi. Kadim bir gelenek vardı. Bir delikanlı bir kızı kaçırıp da bir eve sığındığında, kızın babası kim olursa olsun sığınılan evin sahibi kızı ona veremezdi.